ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün ne konuşacağız? Biraz Sadabat Kağıthane'deki köşklerden söz etmek istiyorum ama biraz dağınık bir program olacak bugün. Hem o köşklerden sonra biraz Lale'den söz etmek istiyorum. O arada da gözüme ne çarparsa, aklıma ne gelirse onları da söyleyeceğim size. Böyle tek başına bir şeye odaklandığımız bir program olmayacak bugün. Ve de Refik Ahmet Sevengil'in anlattıklarını size aktarmaya çalışacağım genel olarak. Fakat her şeyi de doğru söylemiyor. Bazı şeyler onun için atlayacağım ve de atlıyorum ya da veya bazı yorumlarda hani ona ait aslına bakarsanız bütünlüğü bozmamak için bir kısmını da değiştirmeden yine söyleyebilirim. Şimdi tabii Kağıthane'nin gelişmesi özellikle 3. Sultanahmet'le damadı İbrahim Paşa zamanında eğlence, incelik ve güzelliğe olan eğilimleri çok. İstanbul'da safiye hayatını canlandırıyor bu. Bir ciddi paradigma değişiminin karşımıza çıktığı bir dönem. 18. yüzyılın o yılları. İstanbul yazlıklarının yapım, onarım, süsleme işlerini başka bir boyuta taşıdılar o zamanlarda. Boğaz içinde şiir ve hülya dolu suların ezgili seslerini dinleyen yeşil ve sessiz kıyılarda pek uzun aralıklarla tek tük yapılara rast gelinirdi diyor Sevengil. Beşiktaş kıyılarında damat İbrahim Paşa'nın sarayı ağırbaşlı, görkemli havasıyla gölgesini sulara yansıtıyor. Fakat Beşiktaş'tan sonra Rumeli kıyılarında öyle pek göze çarpacak büyük bir yapı yok. Anadolu kıyılarında da birkaç ufak cami var, beyaz köşk, sessizlik ve ıssızlık içinde gözlere gülümsermiş. Üsküdar, Kadıköy dolaylarında yapılar çok, özellikle Silahdar Ali Paşa'nın 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenmeden önce Sultan Hanım için yaptırdığı yalı büyük bir görkeme sahip, süslü püslü bir şey. Yalıların odaları da yüzün üstündeymiş. Şimdi böyle söyleyince benim de aklıma geldi. O fotoğrafı da bulursam sizinle paylaşayım. Aslında tam Kadıköy'de biliyor musunuz? Oldukça eski bir fotoğraf karşıma çıkmıştı. Hani öyle hayal etmiyoruz biz. Şimdi Boğaz'dan, Kağıthane'den söz edelim derken geldim Kadıköy'e ama biliyorsunuz Kumluk denilen bölge ve bugün Beşiktaş iskelesinin olduğu yer aslında denizdi. 20. yüzyılın işte 30-40'lı yıllarından sonra buraları çok değişti, dolduruldu. O kumluk da öyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da Tübinilerin mesela evleri var ve bayağı denize kıyı yalı biçiminde. Şimdi o eski fotoğraf da Üsküdar tarafında, İngiliz mezarlığı tarafından çekilmiş. Oldukça da detaylı gösteriyor. Kadıköy'ün tam günümüzde az önce sözünü ettiğim kısmına denk gelen postane binasının hizasından Mühürdar'a doğru devam eden kıyıda bayağı bildiğiniz yalılar varmış. Öyle anlaşılıyor fotoğraftan. Ben Tübinilerin yalısını biliyordum da o daha ileride yine düz cepheyle suya inen yalıları, yani onlara yalı denir, başka bir şey denemez diye düşünüyorum. Onları bilmiyordum. Şimdi insan da üzülüyor çünkü buralarda kimler oturuyordu? O kadar tarihi bilgiye karşın net şekilde gerçekten bilmemeye devam ediyoruz. Çünkü yani Altı Yol'da da mesela o eski, şimdi bugün Altı Yol'dan Bahariye'ye doğru yukarı çıkıyorsunuz. Tam iki köşede Ermeni mezarlığı ve Rum mezarlığı karşı karşıya. Hemen onun gerisinde de, şimdi sokakların ismi var, ezbere söyleyemeyeceğim size. O güzelim konak gibi evler. Gerçekten çok hoş ve şık fotoğraflardan da görünüyor. Benim Twitter'da paylaştığım fotoğraflar arasında bunları görmek mümkün. Yine bu mezarlıklardan söz ederken. Oralarda da bu güzel konak gibi ahşap evlerde de kimler oturuyordu gerçekten bilmiyoruz. Birçok şeyi hem biliyoruz hem bilmiyoruz. Ben şimdi 3. Ahmet zamanında Kağıthane'deki köşklere geri döneyim. Genel olarak 18. yüzyıl itibariyle giderek yalıların sayısı artmaya başlıyor. Onun için bu sözü bu şekilde ediyor Sevengil. Dedim ya, Silahtar Ali Paşa'nın 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenmeden önce Sultan Hanım için yaptırdığı yalı. Odaların her biri ayrı ayrı sütunlar, mermerler, yaldızlar, resimlerle bezeli. Pencere camları eşsiz kristaldenmiş, artık nasıl oluyorsa. Kurnaları, çeşmeleri, döşemeleri tümüyle mermerden. Tavanı yaldızlar, duvarları çinilerle süslü bir hamamı varmış ki büyük bir sanat ve görkem yapıtı olarak değerlendiriliyor. Hamamın su düzeni de görülmeye değermiş. Sular böyle yüksek bir setin dört köşesinden çağlayanlar biçiminde akıyor. Ufak mermer kurnaları dökülüyor. Büyükçe bir kurna da toplanıyor. O kurnanın çevresindeki deliklerden de dışarıya serpiliyor. Bunu bulursam eğer fotoğrafını, çizimini, bir şeyini, onu da sizinle paylaşayım. Gerçekten kendi içinde böyle bir saklı, bir süslü püslü bir görkemi var. Eski yalıların, konakların. Yalıda padişahın konuk edilmesi için özel olarak yapılmış bir oda var. O odanın duvarları da zeytin ağacı kaplıymış. Zeytin ağacının üstüne sedef işlenmiş. Sedefler arasına çivi yerine zümrütler saçılmış. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz ne kadar şahane olabileceğini? Yalının önü deniz, öbür yanları bahçe. Genellikle de aslında biz yalı diyoruz ama yalı dediğimiz binalar, bir binalar kompleksinin deniz tarafındaki cephesidir. Boğaz yamaçlarına doğru yükselen uzantıları olur ve oralarda da elbette köşkler, küçük küçük köşkçükler veya küçüklü büyüklü köşkler, bahçeler içerisinde tasarlanmıştır. Bu yalıların şahaneliğini aslında bize hissettiren de o ve oradaki o yaşam biçimi, böyle tasarlanmış ve biçimlenmiş olmaları. O yalı bahçeleri tahtlarla süslü, gölgeli yeşil ağaçlarla örtülü. Yer yer havuzlar, yanında çardaklar. O yalının arkasında ormanlık bir tepe yükseliyor ki, şunu da hemen ifade etmek gerekir ki Boğaziçi'nin eski fotoğraflarına baktığımız zaman farklı farklı dönemlerde her yerin o kadar da ağaçla dolu olmadığını da görürsünüz. Fakat bu topraklar o kadar verimli topraklar ki ağaçları dikiyorsunuz, 20-30 sene sonra bir orman çıkıyor karşınıza. Bunun birçok örneğini İstanbul'un birçok yerinde görmek mümkün. Dolayısıyla da her ne kadar her zaman Boğaz yamaçları ormanlarla, ağaçlarla dolu olmasa da böyle bir manzaranın karşımıza çıktığı çok zamanlarda vardı. Bir kere barok dönem mi bu dönem? Sultanahmet ve damadı İbrahim Paşa zamanında o kır eğlence alemleri yaygınlaşıyor. Toplu halde bir hayata daha farklı bakış görürüz bu zamanlarda. Bir de aslında şimdi, yani hani hep öyle anlatılıyor ama Sultanahmet'ten ziyade damat İbrahim Paşa'nın işleri bunlar. Sultanahmet biraz daha içine kapalı veya şöyle demek lazım belki, damadı olmasa bu kadar açılmayacaktı adam. Cennet kadar güzel kıyı ve ovalar diye söz ediliyor. Göz alıcı köşkler, bahçelerle bezendi her yer. Üsküdar'da Fatma Sultan Sarayı'ndan başka Zeyrek'te Ayşe Sultan Sarayı çok görkemli. Ayrıca Salıpazarı ve Bebek'te iki güzel kasır yaptırılıyor. Ve damat İbrahim Paşa'nın şairleri bunlardan Salıpazarı'ndakini Emnabat, Bebek'tekini Hümayunabat isimleriyle nitelendiriyorlar. Zaten o şairler birçok şeyi bu kadar meşhur ediyor ve onların ifadeleri elbette o şair ifadeleri büyük bir zenginlik katmıştır ve o ruhları okşayan da o. Yoksa o göz, o şahane yapıların insan ruhundaki yansımasını aktarmadıktan sonra sözlere ve ruha çok da işte ölmüş gitmiş oluyor. Yani tarihin tozlu sayfalarına karışmış gitmiş oluyor. Bunlar, bu sözler olmasa biz de bilmeyeceğiz. Haliç de bu dönemde elbette parlıyor. Defterdar'da bir zarif kasır yaptırılmış, Neşesabat ismiyle anılıyor. Alibeyköy civarında kasır Haremabat ismiyle anılıyor. Ondan sonra da zaten Sadabad'a geliyorsunuz. Şimdi Kağıthane'nin çok eski zamanlarından beri eski İstanbullular için başlıca gezinti yerlerinden biri burası. Kanuni Süleyman, 2. Selim dönemlerinde de burada renkli eğlenceler, ziyafetler düzenleniyordu. Fakat 3. Ahmet zamanında Kağıthane en parlak günlerini yaşıyor. Ve buradaki eğlenceler en taşkın, en tatlı, en taşkın eğlence demleri olarak nitelendiriliyor. Bir müzik arası, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 3. Ahmet zamanında ne şahane köşkler, yalılar varmış ve de Sadabat, Kağıthane nasıl o kadar meşhur olmuş, onları konuşuyorduk. Bir kere damat İbrahim Paşa, Refik Ahmet Sevengil'in sözleriyle ifade edersek eğer, bu eğlence yuvasını kayınbabasına kendisi çalışıp çabalayarak hazırlamış. Kağıthane Deresi'nin yatağı bir kere değiştiriliyor bu zamanda. Humbarahane'den 700 metre kadar öteye yatak kazdırılıyor ve bunun iki tarafı mermer rıhtımlarla döşeniyor. O yeni yatağın kıyısına 30 sütun üzerine çok görkemli bir kasır. Kasrın önüne büyük bir havuz, çağlayanlar, ağzından sular akan ejderhalar, fıskiyeler yaptırılıyor. İbrahim Paşa yapım çalışmalarının başında bizzat bulunuyor. İşçilerin Ramazan ve bayramda bile dinlenmesine izin vermemiş. Kağıthane'nin hızla canlandırılıp bayındırlaştırılmasını istiyor. Sadece Sadabat Kasrı değil burada, derenin iki yanına baruthaneye kadar bütün kıyıda rıhtımlar kuruluyor. Üzerine zarif köşkler, yer yer hamamlar yaptırılıyor. O dedim ya, mermer döşeniyor iki tarafı. Mermer rıhtım dedim az önce. Onlar işte ayın şavkıyla böyle parlıyor filan da. Cetveli isim, gümüş cetvel hani diye en basit haliyle çevirirsek eğer, denmesinin sebebi bu. Bir de o zamanlar tabii, şimdi o kadar şehrin ışıkları içinde ne o yani, ayın şavkında mermer parlayacak filan da böyle bir insanın ruhuna şairane sözler fısıldayacak. Ama o dönemde hiç elektrik olmadığını, hiçbir yerde ışık olmadığını düşünürseniz eğer, bugün deniz kıyısına gittiğimiz zaman bile o gece ay çıktığında nasıl suya vuruyor da ona seviniyoruz. Herkes şak şak şak fotoğraflarını çekip paylaşıyor filan. Dolayısıyla düşünün ki bundan 300 yıl mı demek lazım? 300 yıl önce ne kadar şahane bir etki yaratıyordu insanların üzerinde. O karanlıkta bir su akıyor orada, mermer rıhtımları var iki yanında ve ayın ışığı vuruyor. İnsanın ruhuna dokunulmuştur gerçekten de. Şimdi tabii işte Damat İbrahim Paşa zamanında yine birçok yabancı mimar da getiriyorlar. O kasırların, köşklerin planlarını da onlara çizdirdiklerini söylüyor Sevengil. Kağıthane kasırlarının planları da Paris'te Fransız sanatçılarına çizdirilmiş. O zamanlar İstanbul'da Fransız elçiliği tercümanı olan Monsieur Lenoir bunları İstanbul'a getirmiş. 28 Çelebi Mehmet'in hakkını da yemeyelim tabii. Sonra Kağıthane'de Sadabat'tan başka birçok kasırlar yaptırılıyor. Dere kıyısında birçok arazi o dönemin vezirlerine, dal kavuklara, gözdelere bağışlanmış. Buralarda ayrıca bu kişilere yapılar yaptırılıyor. Bu arada Boğaziçi'de de birçok kasır kurulmuştur. Çok ince, güzel yaptırılıyor bu köşklere. O dönem şairleri birer tarih düşürüyorlar. Şiirler yazıyorlar. Seçkin şiir ve hayal buluşlarıyla değerlerini arttırıyorlar. Ünlenmelerini sağlıyorlardı. Şair Nedim, Damat İbrahim Paşa tarafından Üsküdar'da Salacak civarında yaptırılıp Şerefabat diye adlandırılan köşke. Padişah 3. Ahmet'i şarkıyla çağırıyor. Şimdi onu da okumaya kalkarsam hakikaten beceremem onun için, ama böyle de şahane şeyler. İki şöyle söyleyeyim, vasf-ı hüsnü behçete bir veçile sığmaz dile. Gel Şerefabad'ı gör şevketli hünkârım hele. Anlaşılmaz hak bu kim arayışı takrir ile. Gel Şerefabad'ı gör şevketli hünkârım hele diye devam ediyor. Neyse, inşallah çok fena olmadı. Bir de şimdi de lale zamanındayız ya. Tabii Selçuklular da laleyi kullanıyorlar. Ya Alaaddin Keykubad'ın sarayında lale motifleri var. İstanbul'da çok önemli hale geliyor lale. Avrupalı yazarlar laleyi tanımadıkları dönemlerde bir çeşit zambak olarak değerlendiriyorlarmış ve ismini de öyle vermişler. Kırmızı zambak, Nergis zambağı, Bizans zambağı filan diyorlarmış. Kan renkli zambak filan. Sonra lale hakkında bilgi vermeye başlıyor Avrupalı yazarlar. Belon, Buzbek, Galan bu ilk laleyi anlatan isimler arasında. Mesela Belon da bir hekimmiş bu abi. Hatıratında laleden söz ediyor. Kırmızı zambak ismiyle anlatıyor. Birçok yabancı çiçek soğanları almak için gemilerle İstanbul'a geliyormuş. Ondan öğreniyoruz bunu. 16. yüzyılın ortasına tekabül ediyor. Hollanda'dan gelen laleye de Lülüyi Erzak adını veriyorlarmış. Bunu da ve o laleden yetiştirecekleri ödüller verileceği söylenmiş. Dünyanın farklı köşelerinden İstanbul'a türlü renklerde laleler getiriliyor. İstanbul'da mücevherat alım satım biçimini almış lale alım satımı. İran'ın lale-i duhteri diye bir türü var. Soğan için 1000 altın değer konulmuş mesela. Çok yüksek bedellerle satın alınabiliyor. Padişahın ve sadrazamın bahçelerinde bulundurulabiliyor. İran'ı lale-i duhterisine İstanbul'da Mahbub Lale ismi verilmiş. Elçilerden biri tarafından dışarıdan getirilen Tacı Kayser diye adlandırılan gümüş renkli seçkin güzellikte bir lalenin soğanı bir süre sonra kaybolmuş. Damat İbrahim Paşa sokaklarda günlerce tellal dolaştırmış, İstanbul'un her yanını arattırmış fakat bir türlü bulamamış. Tellal. Allah beni kahretmesin. Tellal dedim. Neyse. Çok kazançlı bir şey yani laleyi alıp satmak. Onun içine neydi? Siyah lale. O şahane klasikler arasındadır ya. Siyah Lale, Alexander Dumas'ın. Bu lalenin İstanbul'da bulunan türleri 839'a ulaşmış 1726 yılında. Bazı kişiler yeni türler elde etmek için uğraşıyorlar. O renk, dış görünüş, çiçek taçlarının özellikleri, çeşitli biçimlerde laleler yetiştiriyorlar ve şairler de her yeri laleye, ozanca, bir alaleye benzetiyorlar. Böyle bir işte şairane isimler veriyorlar. Gülruhsar, Şahbanu, Duşize, Surhinahit, Tuti Beçe, Pehlivi, Hürmüz, Gülendam, Gülbahar, Kadehi Zerrin, Şafak Gün, Şehi Hüban, Simendam, Arusu Bahar, Reyhani, Bahar Fıskiyesi, Elmas Pare, Sine Gülşah gibi adlar veriyorlar. Böyle tabii bunların her biri insanın hoşuna gidiyor. Düşünsenize çocuğunuza Elmas Pare ismini verdiğinizi veya Sine Gülşah, Reyhani, neyse Reyhan ismi var ama başka bir şey tabii demek istiyor. Mesela Sürhinahit yaprakları böyle siyah kargı biçiminde olurmuş. Ateş renkli, alevden kadehe benzeyen bir lale. Şahbanu eflatun ve pehlevi gümüş renkli olurmuş. Tuti beçenin aşağı kısmı sarı, uçları yeşil olurmuş. Hürmüz açık mavi yaprakları, üstünde beyaz benekleri olan bir tür. Düşize'nin yaprakları açık pembe, taç bölümü beyaz. Gülbahar, kadehi zerrin, dağı dil, camı cem, şafak gün, turuncu ve pembe, sarı kız, sarı ala, zerefşan, zertar, sarı renkli olurmuş. İsimler çok şahane. Ve de hatta bu lale türlerinden birinde Sadrazam'la bağlantılı olarak İbrahim'e adı veriliyor. Vurguncular var. Borsa oluşuyor yani, boşa değil öyle söylemeleri. Derler ya, bir gecede insanların hayatları sönüyordu, bir gecede insanlar servet yapıyorlardı, canına kıyanlar olmuş. Bu lale satıcıları da ilgi görüyorlar tabii, çok aşırı bir taleple karşılaşıyorlar. Dolayısıyla da öyle vurgunculuğa sapıyorlar. Ücretleri arttırdıkça arttırıyorlar. Hükümet de o zaman buna bir çözüm yolu bulmaya çabalamış. Her bahçede, her satıcıda bulunan lalenin tür sayısını belirletiyorlar. Ve her birine ayrı ayrı maddi değer koydurma zorunluluğu getiriyorlar. Şeyh Muhammed Lalezari isimli kişi bu konuda özel memur olarak atanmış. Baş çiçekçi diyorlar kendisine. Görevi lalecileri, lale bahçelerini, lale alım satımını denetlemek. İşte belirli değerin üzerinde lale satanları cezalandıracak. Hatta damat İbrahim Paşa bu tür davrananların çiçeklerinin zorla ellerinden alınması yolunda padişah buyruğu çıkarttırmış. Ve vurgunculuk yapan satıcıların görecekleri ceza da en aşağı sürgün cezasıymış. Sürgün cezası Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da vardı biliyorsunuz. İşte sizi bir yere gönderiyorlar. Ondan sonra ya geri dönebiliyorsunuz ya dönemiyorsunuz. O Çırağan Sarayı'nda Sadabat, Neşetabat köşklerinin bahçelerindeki laleler de bu dönemde en meşhur olanlar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.